Mihrican Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Mihrican Hanım, bize kendinizi tanıtır mısınız? Kaç senedir bu meslektesiniz? Kaç senedir hemşirelik yapıyorsunuz?
Tabii ki 34 yıldır hemşirelik yapıyorum. Bunun 7 yılı Türkiye'de geçti. Avustralya'da 26 yıldır çalışıyorum ve şu anda bir devlet hastanesinde, Auburn Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum Sydney'de.
Bunca zamanlık meslek hayatınızda bu kadar ağır yaşanmış bir dönem görmüş müydünüz, tanık olmuş muydunuz hiç?
Daha önce bu kadar yoğunlukta çalıştığımı hiç hatırlamıyorum. Yani 34 yıldır çalışıyorum dediğim gibi. Ama şu son 3 ayda özellikle Sydney'de bu pandemiden dolayı, Covid'den dolayı vakaların artmasıyla birlikte gerçekten çok stresli ve yoğun bir dönemi yaşadık. Öncelikle şöyle söyleyeyim, yani Sydney'i bilenler iyi bilir Auburn bölgesini. Çok kültürlü bir bölge. Özellikle Türklerin, Arapların, Asyalıların yaşadığı bir bölge. Sydney'de vakaların arttığı dönemde o bölgede de vakalar oldukça hızlı arttı ve bu hastanenin özellikle acil servisimizin ve yoğun bakım servislerimizin yükünü artırdı.
Hastaneye yatan hasta sayıları ne zaman artmaya başladı?
2020'de pandemi başladığı dönemde, yani geçen sene bu kadar hissetmemiştik, bu kadar yoğun yaşamamıştık biz pandemiyi. Ama Haziran'dan itibaren Sydney'de özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında ve Eylül'ün ilk iki haftası vakalar çok hızlı bir şekilde arttı. Ve bu vakaların artmasıyla tabii ki sağlık personelinin de iş yükü arttı. Enfeksiyon hastalığına bağlı stres arttı. Bu sadece vakaların artması değil, acil servisin yükünün artması, ambulans servisi, işte kliniklerdeki hemşirelerin yükünün artması, yani temizlik personelinden tutun, yani hastanenin her köşesinde çalışan elemanın yükü aynı anda arttı diyebilirim yani.
Pandemi döneminde hemşire olarak ne tip zorluklarla karşılaştınız?
Ben tabii ki daha önce de enfeksiyonlu hastaya baktım. Yani solunum yoluyla bulaşan, damlacık yoluyla bulaşan diğer hastalıklar, tüberküloz gibi. Ama COVID kadar sinsi ve hızlı yayılan bir enfeksiyon daha önce hiç yaşamadım. Yani kendi meslek hayatımda. Ve bu pandemi başladığı dönemde yani bizler tekrar eğitimden geçirildik. Bu koruyucu kıyafetler de bunun bir parçasıydı tabii ki. Yani eldivenlerimiz, işte başımıza taktığımız kepler, gözümüze taktığımız işte goggles dediğimiz gözlükler ve plastik önlükler. İzolasyonda olan bir hastanın odasına girmek ve girdikten sonra bakımını yapmak gerçekten çok zor. Ve çıktığınızda gerçekten yani terlemiş oluyorsunuz, yorulmuş oluyorsunuz. Susamış oluyorsunuz, o an belki su içecek durumunuz olmuyor. Bir dönem gerçekten aciller sürekli COVID şüphesiyle gelen hastalarla doluydu ve biz o kıyafetleri her an, her dakika giymek zorundaydık.
Bir de bunun stres kısmı da var. Şimdi sizin evde bir evladınız var. COVID ortamında çalışıyorsunuz. Bu stresle eve mikrop taşıma, virüs taşıma stresiyle nasıl idare ettiniz bu durumu?
Gerçekten zordu. Ben tabii ki biraz da kişisel bir şey söylemek istiyorum. Bağışıklık sistemi düşük olan bir kızım var. Aynı zamanda benim de kendim rahatsızlığım var. Bundan bağışıklık sistemimi zayıflatıcı ilaçlar kullanıyorum eklem romatizması için. Bu dönemde gerçekten zorlu bir dönem yaşadım. Hastanenin kapısından girdiğiniz andan itibaren dokunduğunuz her şey, yani kapı kolundan asansörün düğmesine kadar her bir şey gözünüze mikroplu gibi geliyor. Ve işe giderken farklı stres yaşıyorsunuz, döndüğünüz zaman farklı bir stres. Psikolojik olarak bizleri çok etkileyen bir dönem oldu yani. İş yükünün artması, hasta yükünün artması ve gelen hastaların ağır olması nedeniyle tabii ki stresimiz 2-3'e katlamış oldu. Bir de daha önce söylediğim gibi bu COVID'den dolayı gelen vakalarımızın büyük bir kısmı da yaşlı kesim, yani 65-70 yaşının üstündeki vakalarımız oldu. Bu vakaların içerisinde Parkinson's gibi, Alzheimer's gibi işte rahatsızlığı olan yaşlı hastalarımız oldu.
Auburn dediniz, çok kültürlü bir bölge. Türk toplumundan çok sayıda yaşayanlar var. Ancak belli bir yaş üstü için dil, İngilizce konuşamamakta bir problem orada. Özellikle hastaneye yatan COVID'li hastalar arasında iletişim problemi yaşandı mı çok?
Tabii ki çok yaşadık. Benim çalıştığım bölgede bize gerçekten çok Arap kökenli Türk hastalarımız oldu. Yeteri kadar İngilizcesi olmayan ya da hiç İngilizcesi olmayan çok hastamız oldu. Bunlarla iletişim kurmakta biraz zorluk çektik. Gerçi hastanemizin servisleri var. Tercüman servisi, interpreter'la telefonla bağlanabiliyorsun. Bazen örneğin ben gece çalışıyorum genelde. Gecenin 3'ü ya da 4'ü ya da sabaha karşı sabah 5 ve hastanız aniden kritik bir duruma giriyor ve derdini anlatamıyor ve size yani öyle bir gözle bakıyor ki yani bana yardım edin gözleriyle bakıyor ve ne dediğini anlamıyorsunuz. Bu durumda gerçekten çok zor anlar yaşıyorsunuz çünkü dili bilmediğiniz anda ve karşınızdaki hasta sizi anlamadığı anda korkusu daha da artıyor. Bu o anki durumunu da daha da zorlaştırıyor. Özellikle solunum yetmezliği ya da solunum enfeksiyonlu gelen hastalar yani bunun üstüne üstlük eğer COVID şüphesi varsa ya da COVID'li ise bu stres ve bu zorluk daha da artıyor. Çünkü o an derdini anlatacak, sıkıntısını anlatacak durumda değil.
Şu anda hastanenizde COVID bölümünde durum nedir?
Biz şu an Sydney'de gerçekten iyi bir döneme geçtik diyebilirim. Çünkü Ağustos sonu, Eylül ortası gerçekten burada peak dönemini yaşadık. Yani vakalar 1400'lere, 1500'lere çıkmıştı. Ama ikinci yani aşısını olanların %80'leri geçti. Tek aşı olanlar da %90 üzerinde şu anda. Bu bizde büyük bir rahatlama yarattı çünkü ve bunun etkisi direkt hastanelere yansıdı diyebilirim. Çünkü daha az hasta gelmeye başladı ve acilin özellikle yükü azaldı. Bir dönem vakaların hızlı olduğu yani çok yoğun olduğu dönemde özellikle acil doluydu ve ambulansların sırada beklediğini biliyoruz. Yavaş yavaş hasta sayılarının azaldığını görmeye başladık. Çünkü bunda da aşının çok büyük etkisi oldu. Aşı sayısının artması vakaların daha az azalmasını sağladı.
Bu zorlu süreci yaşamış bir sağlık görevlisi olarak Türkiye'li toplum bireylerine neler önerirsiniz bundan sonrası için?
Gerçekten sevdiklerini düşünüyorlarsa, anne babalarını, çocuklarını, çevrelerindeki tüm sevdiklerini düşünüyorlarsa aşı olmalarını öneriyorum. Çünkü İngilizce'de bir deyim var. Prevention better than cure deniliyor. Yani korumak tedavi etmekten daha kolay. Bu pandemi gerçekten bir savaş. Ve bu savaşta biz sağlıkçılar toplum üyeleriyle birlikte çalışmak zorundayız. Ve sağlık cephesinde biz varız, karşımızda ölümcül bir virüs var ve bütün dünyayı etkiledi ve bunun olumsuz etkilerini hep birlikte yaşadık ve hala yaşıyoruz, bitmiş de değil. Bu savaşı birlikte kazanmamız için sağlık cephesinde el ele birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ve bunun da en büyük silahı aşı diyebilirim. Aşı olalım. Sevdiklerimizi korumak istiyorsak aşımızı bir an önce yaptıralım, geç kalmayalım.
Mihrican Hanım, siz bir bağışıklık sistemi hastalığınız olduğundan ve yine de aşı olduğunuzdan söz ettiniz. Bu nedenle aşı olmaktan kaçınıp endişe edenler de var. Bu konudaki sizin düşünceniz nedir?
Bize birçok böbrek hastası geliyor, kalp hastası geliyor, üst solunum yolu rahatsızlığı olan hastalarımız geliyor. Yine bağışıklık sistemi zayıf olan astım gibi, eklem romatizması gibi romatizmanın diğer çeşitleri çünkü ilaç tedavisi olan hastalarımız geliyor. Aynı zamanda kemoterapi görmüş, daha önce kemoterapi geçirmiş bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarımız geliyor. Bu tür hastalar varsa Yani benim önerim doktorlarıyla görüşsünler. Ben kendi doktorumla görüştüm ve doktorumun önerisi aşı olmam yolundaydı ve ben üçüncü aşımı olacağım. Onu da söylemek isterim buradan. Ama çoğunlukla biz bu tür hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Çünkü COVID oldukları anda en azından hafif geçirme şansları var. Daha az zararla geçirme şansları var. Çünkü uzun vadede biliyorsunuz COVID kalıcı organ zedelenmelerine yol açabiliyor. İleriki zamanlarda psikolojik, fiziksel sorunlara yol açabiliyor. Yani aşı olmalarını ben öneriyorum.
Mihrican Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim. Umarım faydası olur ve tüm toplumumuz bu bilgilerden faydalanır.